Bessami Yazgan ve Mehmet Akif Karayel'le Çocuk Kalbi programı başlıyor.
Bir çocuk annenin elinden tutmuş. Zannedersin cennet gülünden tutmuş. Bir çocuk annenin elinden tutmuş. Yüreği kuş, kanatları bulutmuş. Bir çocuk annenin elinden tutmuş. Kaygıları Kaf Dağı'nda unutmuş. Ve bir anne çocuğun elinden tutmuş. Koklamaktan usanmamış, bıkmamış. Bir anne çocuğun elinden tutmuş. Bir daha bırakmamış. Çocuk Kalbi'nin kıymetli dinleyenleri, hepinize selam ediyor. Ailenizle, sevdiklerinizle birlikte hayırlı bir pazar günü geçirmenizi diliyoruz. Bu hafta Bestami hocamız yok. Onun için onun bir şiiriyle başlamak istedik. Hocamızın bir yakını vefat etti. Bu sebeple şehir dışına çıktı. Allah'tan rahmet diliyoruz vefat eden kimseye. Ve kalanlara da Allah'tan sabır diliyoruz. Bu hafta yine kıymetli iki konuk ağırlayacağız Çocuk Kalbi'nde. Psikolojik danışman ve rehber öğretmen Yahya Furkan Konyalı Bey ile eğitim uzmanı Cahit Şimşek aramızda. Önemli bir konuyu konuşmak üzere. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Bugün daha çok inşallah kıymetli dinleyenler, çocuk eğitiminde en temel konulardan biri, yani çocuğu tanımak üzerine arkadaşlarımızı dinleyeceğiz. Ve Cahit Bey aynı zamanda 2008 Türkiye Hızlı Okuma Şampiyonu ve bu alanda yaptığı birçok çalışmalar var. Yayın çalışmaları, seminer çalışmaları. Kendisinden bunları dinleyeceğiz. Bu konuya, bu alana da dair püf noktaları da değinecek. Furkan Bey, önce sizi bir tanıyalım isterseniz. Kısaca.
Evet, teşekkür ediyoruz. Öncelikle bu nazik davetiniz için. Üsküdar'da psikolojik danışman ve rehber öğretmenlik yapıyoruz buyurduğunuz gibi. Aynı zamanda bazı özel kuruluşlarda yine psikolojik danışmanlık ve aile danışmanlığı üzerine çalışmalarımız var. Bu alanda seminerler vermeye çalışıyoruz. Bizim Bahçe dergisinde aylık olarak bizim rehber bölümüyle yayınladığımız yazılarımız çıkmakta.
Evet.
Özellikle çocuğu tanıma ve anlama üzerine bazı çalışmalar içerisindeyiz.
Evet. Cahit Bey, sizi de tanımak isteriz kısaca.
Evet, merhaba. Cahit Şimşek, edebiyat öğretmeniyim. Yaklaşık 10 yıldır hızlı okuma, hafıza teknikleri ve eğitmen eğitimi üzerine eğitimler veriyoruz. Kendimize ait bir eğitim danışmanlık şirketimiz var. Profes Eğitim Danışmanlık, evet, Şirketi. Bununla birlikte yayınlarımız var. Öğrencilere yönelik 2 ile 4. sınıf aralığında dikkat geliştirme ve hızlı okuma, 2-4. sınıf, 5-8 ve lise yetişkin bölümlerine ayrı ayrı setlerimiz bulunmakta. Aynı zamanda dikkati geliştirmek için veya dikkati artırmak için
çocuk merkezli, değil mi?
Çocuk merkezli oyunumuz var.
Oyunumuzun ismi ve nasıl temin edebiliriz acaba?
Turbo Dikkat oyunun ismi ve diğer tüm kitapları ve setleri kitapçılarda bulabilirler rahat bir şekilde. NT ve Diyanarlar'da özellikle satışta şu anda. Oradan temin edilebilir.
Furkan Bey, sizin kitabınız var mı?
Bizim de bu alanda daha yeni emekliyoruz. Nasipse inşallah etkinliklerle çocuğu tanımak ve anlamak üzerine bir kitap yazdık. Önümüzdeki ay içinde değerli, piyasada olacak.
Evet, değerli dinleyenler, Furkan Konyalı aynı zamanda Cahit Bey'le de birlikte bizim Bahçe'nin yayın kurulunda olan arkadaşlarımız, abilerimiz. Gerçekten katkıları çok büyük. Bizim Bahçe'de Bul Bulabilirsen bölümünü Cahit, evet, Bey hazırlıyor. Bul Bulabilirsen, yani mübalağasız tarihinde bu kadar daha nitelikli olmamıştır. Çünkü her bir bölüm, o bölüm içerisinde her bir kısım diyelim, çocuklar için hakikaten dikkat merkezli bir eğlence sayfası oldu. Aynı zamanda çocukların da çok zevkle çözdükleri bir bölüm. Furkan Konyalı'nın da bizim rehber bölümü var. Bu da daha çok, değil mi hocam, ahlaki nitelikte.
Evet, ahlaki nitelikte. Bazı yüzeysel de olsa Evet. Psikolojik tahlillerin yer aldığı.
Psikolojik tahliller, psikolojik çerçevede ahlakı ele alan bir bölüm. İki arkadaşımızın da uzmanlık alanı. Evet, başarılar diliyoruz.
Teşekkür ederiz.
Şimdi hocam, Furkan Bey, sizle konuşalım istiyorum ilk önce. Evet, bu buyur. Çocuğu tanımak üzerine. Yani bu çocuğu tanımakla önce biz neyi kastediyoruz? Çocuğun neyini tanıyacağız? Ve bunun elbette çocuğu tanımak bize ne sağlayacak? Bize derken anne babayı kastediyorum. Anne babaları ne sağlayacak? Yani bu konunun önemiyle başlayalım isterseniz.
Evet. Şimdi tabii çocuğu tanımak ve anlamak deyince çok geniş bir konu. Bu konuya girince her alanda kendimizi örnek almamız gerektiği gibi çocuğu tanıma, bireyi tanıma noktasında da yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliğinden başlayarak belki konuya bir giriş yapabiliriz. Çocuğu tanıma mevzusunda Darül Erkam ve Nebevi Eğitim Modeli olarak bir inceleyecek olursak, yaş ortalaması 25'i geçmeyen sahabeleri tevhid akidesi çerçevesinde Efendimizin çok güzel analiz ettiğini, çok güzel yönlendirdiğini, birçok farklı yetenekleri, kabiliyetleri olmasına rağmen bakıyoruz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabe ikramı müezzin olarak, başka bir tanesini savaşta harp uzmanı olarak veya taktisyeni olarak, başka bir sahabeyi eğitmen olarak.
Mesela Musab bin Umeyr'i değil
evet,
mi? Öğretmen,
bir başkasını olarak. Şair olarak veya elçi olarak vazifelendirdiğini görüyoruz. Şimdi Efendimiz bunu neye göre yaptı? Neden hepsini eğitimci değil veya neden birçoğunu şair değil de böyle bir tasnife gitti? Bunları yaparken hangi yöntem teknikleri kullandı veya bu sahabeleri, özellikle genç sahabeleri nasıl analiz etti? Bunları ayrıntılı incelemek gerekiyor. Veya biraz daha günümüze yaklaştığımız zaman Endor'un eğitim sistemi. Osmanlı'da zirveleşen bir eğitim kurumu. Cahit Bey de bu konuda çeşitli evet. araştırmaları vardı. O da belki katkı sağlayacaktır ilerleyen dakikalarda.
Endor'un ne olduğuna yönelik bir parantez açalım. Daha rahat
evet,
anlaşılsın.
Endor'un eğitim sistemi bildiğiniz üzere gayri Müslüman olmayan ailelerden alınan çocukların, işte Hristiyanlardan, Musevilerden, diğer farklı inanışlardan çok küçük yaşlarda alınarak önce İslam akidesinin bu çocuklarda oluşturulması, yerleştirilmesi, ondan sonra işte devlette, Osmanlı Devleti içinde uygun başta meslek grupları olmak üzere uygun görevlere yönlendirilmesi. Örneğin devlet adamları.
Bu eğitimi veren kurum.
Tabii,
Osmanlı kurum.
Bu eğitimi veren
eğitim
kurum.
Eğitim kurumu, evet.
Bugün hala önlerinde işte resim çekildiğimiz mimarlık harikaları, ondan sonra hala hayranlıkla ele aldığımız, okuduğumuz edebi eserler, sosyal projeler, sağlıkta yapılan hizmetler, ünlü devlet adamları. Bu kurumlarda yetişen çocukların
mesela Sokollu Mehmet Paşa, Mimar Sinan değil mi?
Evet, en canlı örneği. Evet.
En canlı ve dediğimiz gibi günümüzde hala.
Ama tabii temel eğitim mantığı seçerek alması.
Evet.
Evet.
Yani her öğrenciyi almıyorlar.
Her gayrimüslimi değil, tabii, istidadı olan keşfettikleri çocuklar.
Özellikle Sokollu'yla ilgili yapılan şey, yani o bölgeye gittikleri zaman Sokollu'nun giriş, yani Endor'una alınma şekli, çocuğun zihni birikimi veya kabiliyeti orada keşfedilip alınıyor. Evet. Rastgele çocuğu alıp da orada keşfetmeyle alakalı bir süreç işlemiyor.
Evet. Evet. Peki Endor'un örneğini verdik. Evet. Devam edelim.
Biraz daha günümüze yaklaşabiliriz bu hususta. Örneğin Celalettin Ökten Hoca'nın açtığı, onun liderliğinde açılan ilk imam hatipler. Burada yine sağlam bir dini bilgi sonrasında önemli yönlendirmeler yapıldığını görüyoruz. Celal Hoca başta olmak üzere işte hem kendisinin kitabı var hem bir belgeselini ben izleme fırsatı bulmuştum. Orada kendisinin yetiştirdiği öğrencilerden işte hocam bana doktor olacaksın demişti veya senden çok iyi bir hakim olacak şeklinde yönlendirmişti gibi bir takım şeyler var. Paylaşımlar var öğrencilerinden. Şimdi tabii Celal Hoca bunu neye göre yapıyor? Belli ki ayrıntılı bir analiz söz konusu, ayrıntılı bir tanıma söz konusu. Tabii sadece mesleki açıdan bakmayalım buna. Yani sadece uygun mesleklere yönlendirme açısından bakmayalım. Bunu özellikle mesleki açıdan düşünmemizin sebebi belki şu an günümüzde ülkemizdeki birçok insanın yaptığı işten tatmin olmaması, memnun olmaması, mutlu olmaması. İşte ben şu işi yapsam daha iyi yapardım. Zamanında iyi yönlendirilmedik gibi yakınmalarda, sistemlerde bulunuyor olmaları.
Evet, bunda eğitim sisteminde bir kabahati var mı sizce?
Tabii yani eğitim sistemine tabii tam olarak yüklemek belki doğru olmaz. Anne babalara da burada büyük sorumluluklar düşüyor. Şimdi anne babalar eğitimcilerden daha fazla vakit geçiriyorlar evde çocuklarıyla. belli noktalarda eğitimcileri yönlendirmeleri gerekiyor. Çocukların özellikle kabiliyetleri noktasında, bilgi becerileri noktasında. Ama dediğimiz
yani diyorsunuz gibi, ki bir çocuğu en iyi annesi babası tanır.
Tabii bir çocuğu en iyi anne babası tanır. Hatta bununla ilgili bir gerçek kitap önerileri ve video film önerileri sanırsam ilerleyen dakikalarda paylaşacağız okuyucularımızla. Onu biraz sonraya bırakalım. Şimdi
yani çocuğu tanımak Furkan Bey, şöyle söyleyeyim. Çocuğu tanımak kısaca çocuğu keşfetmek demek.
Tabii çocuğun bütün bilgi, beceri, kabiliyetlerini, yeteneklerini, donanımlarını, anlama kapasitesini, zihni kapasitelerini, zihni melekelerini keşfetmek ve bu doğrultuda uygun şekilde yönlendirmek.
Yani evet, anne baba şüphesiz ki çocuklar için, çocukların eğitiminde sadece şey olarak da değil, sorumluluk itibariyle anne babalar öncelikle sorumluluk sahibiler ve neticede bir eğitim yapılacak. Çocuklar güzel ahlakla yetiştirilecek, din öğretilecek çocuklara vesaire eğitimler yapılacak, çocuklar yetiştirilecek. Yani şey örneği gibi, bir çiftçi örneği, bir çiftçinin tohumu hangi zamanda ekileceğini, biçileceğini, hangi zamanda sulanacağını, hangi zamanda gübreleneceğini bilmesi gibi her anne babanın da ya da bir bahçıvan örneği, çiçeği tanıması gerekiyor yani. Onu eğiteceksen onu tanıman gerekiyor, özelliklerini bilmen gerekiyor. Çocuğu tanımak da kısaca bu demek.
Yani çeşitli mesleklerle bu konuda örnek paylaşılabilir. Örneğin bir avukat müvekkilini tanımadan hakim karşısında savunamaz. Veya bir usta çırağını nasıl yetiştireceğini onu tanıyarak, onu keşfederek karar verebilir.
Evet.
Veya bir doktor teşhis koymadan hastasını ameliyata alamaz. Zira yanlış ve uygunsuz bir yöntem belirlemiş olur. Bunun gibi aileler de çocuğu özellikle dini eğitimi, değerler eğitimi açısından faydalı olabilmek için ayrıntılı analiz etmek zorunda. Biz ailelerden, ben okulda da aktif olarak çalıştığım için ailelerden ve bazı gönüllü eğitimci kardeşlerimizden şöyle yakınmalar işitiyoruz. İşte örneğin bununla ilgili güzel bir örnek vermişti bir kardeşimiz, onu paylaşayım ben dinleyicilerimizle. Yaklaşık 3-4 aydır anne babaya saygı, anne baba hakkı konusunu işlediğini, fakat mahallede rastladığı bir öğrenci velisinin, hocam işte çocuklara bir anne baba hakkından bahsetsen diye tabiri caizse biraz yakınmada, sistemde bulunduğunu ve o an başından aşağı kaynar sular döküldüğünü söyledi.
Hmm.
Şimdi arkadaşımız 3-4 aydır anne baba hakkını işliyormuş çocuklarla, ama çocuklar alabiliyor mu işlenen konuları, yani çocuklar bunu davranış haline getirebiliyor mu? Bu noktada anne babalar da eğitimciler de bazen kendimizi kandırabiliyoruz.
Eğitimcinin yani, ehliyetli olması gerekiyor.
Kesinlikle.
Yani,
hem eğitimci ehliyeti gerek, hem de çocukların anladığımız konuyu sağlıklı anlayabilmesi, yaptığımız eğitimin faydalı olabilmesi için çocuklara gerçekten tanımış mıyız? Uygun bir şekilde öğretebiliyor muyuz? Örneğin 8 kişilik bir eğitim grubunu ele alalım. Bu çocuklardan 5-6 tanesi lider karakterliyse, lider eğitimliyse, öğretmenin düz anlatım metodu kullanarak yapacağı eğitimi, öğreteceği bilgileri bu çocuklar anlamaz. Neden? Çünkü bu çocukların hepsi aktif katılımla öğrenebilecek çocuklar. Lider karakterli, sorumluluk verilmesi gereken, ön plana çıkması gereken, birazcık daha vitrinde yer alması gereken çocuklar. Veya tam tersini ele alalım. Çok fazla içine kapanık, çekingen özellikleri olan, daha somut örnekler kendileriyle paylaşılması gereken çocuklara da çok fazla sorumluluk verilerek, çok fazla topluluk karşısında konuşturularak anlayamazlar ilgili bilgileri. Yani her çocuğa hitap edecek, her çocuğun zeka seviyesine ve diğer kabiliyetlerine, algılama, anlama, yorumlama kabiliyetlerine hitap edecek yöntemleri keşfetmek lazım. Bunun için de önce çocuğu tanımak ve anlamak diyoruz.
Yani tabii bugün anneler, babalar, hatta anneler bile çalışıyorlar. Çocuklarına vakit ayırabilmek gerçekten çok zor.
Tabii.
Bunun için eğitimcilere daha büyük şey düşüyor.
Yani şimdi
yani bir anne babadan mesela şüphesiz ki bunu anneler, babalar, çocuklar için her türlü fedakarlığa katlanırlar ama çocuğu keşfetmek sadece gözlemle mi oluyor? Başka teknikleri de var mı bunun? Yani bir bilgi anlamında, okumalar anlamında yapmak mı gerekiyor? Yoksa bir anne baba, yani ben çocuğumu iyi yetiştirmek istiyorum, dolayısıyla ne yapmam gerekiyor? Onu keşfetmem. Yani kabiliyetlerini. Bir de şimdi şey de var. Yani eğitim deyince hani din eğitimi var, ahlak eğitimi, hı hı, mesleki anlamda, evet, çocuğu belki kabiliyetini keşfedip bu çocuk mesela diyelim ki iyi bir yönetici olabilir demenin eğitim süreci başka. Ya çocuğa öğretilecek din eğitimin, ahlak eğitimi süreci, metotları şüphesiz ki başka, formasyonu başka. Onun için çok geniş bir konu ama yine de daha aile bazında düşünürsek anne baba çocuğunun iyi bir insan olmasını her şeyden önce istiyor. Ve bunun için onu gözlemlemesi yeter mi?
Şimdi tabii dediğiniz gibi konu çok geniş bir konu. Belki tanılama yöntem tekniklerini ayrıca bununla ilgili hatta bir program silsilesi bile belki yapılabilir. Ama hani kısaca ele alacak olursak ilk başta söylediğimiz bir şey var. Şimdi biz adeta elimizde birer ateş topu tutuyoruz. Yani bu çocukların, günümüzdeki çocukların özellikle algılamaları, anlamlandırmaları, öncelikleri çok değişti. Yani yattıkları yerden tabiri caizse her şeyin sahibi olmayı isteyen bir çocuk grubuyla karşı karşıyayız. Geleceği şansa da bırakamayız. Yani rastgele bir eğitim sürecinden geçirip bu çocukları işte öğrendikleri kadar kalan sağlar bizimdir mantığıyla da bu iş olmaz. Tabii baktığımız zaman aslında bu hususta en avantajlı aileler. Neden? Çünkü bir insanı tanımak için Cahit Bey de bu işlerle uğraşıyor. Özellikle bazı setler geliştirme noktasında belki biraz sonra bizleri aydınlatacak.
Evet.
En iyi tanıma yöntemi doğal gözlemdir bir insanı. Hani ne test, ne envanter, ne anket. Doğal gözlem. Doğal gözlemden kastımız da çocuğun rol yapamayacağı. Tabiri caizse çocuğun gardının düşük olduğu.
Ayrıntılar yani.
Tabii. Kendinin
peki, burada bir anekdot anlatabilirim.
Tabii lütfen.
Hayatın içinde. Evet buyurun.
İlber Ortaylı'nın bir programında dinlemiştim. Ender'un eğitim sisteminden bahsederken.
Evet.
Bir defa yönlendirme çok iyi olduğu için çocukların kabiliyetlerini çok güzel tanıyorlar. Tanıma işini nerede yapıyorlar öğretmenler? Çocukları ders sırasında değil de araya serbest bıraktıkları zaman öğretmenler odasından bir şey balkon gibi bir yer çıkıyor tabii sundurma. Ön tarafını tahta şeyler vardır bilirsiniz bu kafesler.
Evet.
Onunla kaplı. Dışarıdan baktığınız zaman içeri görünmüyor ama içeriden baktığınız zaman çocukların oyun alanlarına üst taraftan hakim bir yer. Hocalar aralarda çocuklar oyun oynarken öğrencileri takip ediyorlar.
Gözlemliyorlar.
Oyun sırasında nasıl hareket ediyorlar? Genel itibariyle lideri
ya zaten,
ve diğer şeylerde devlet adamı olacakları veya sanatsal alana
kabiliyetlerini
oradan
zaten şey herhalde değil mi? Yani hayatın hiç sadece çocuklar için değil, kendimiz için de. İnsan kendisini tanıması için de olaylar yaşanması ve bu olaylara geliştirdiği tavırlarla insan kendini bile tanıyor. Yani birçok insan yani teorik olarak mesela zihninde güzel ahlaka yönelik ya da nasıl bir insan, ideal bir insan tipine yönelik belli şeyler vardır ama öyle ki hayatın içinde öyle şeyler olur ve ona tavırlar geliştirir. Biraz da gayri ihtiyarı ben buymuşum der yani. Dolayısıyla
deneyimler.
Evet, kendi deneyimleri, tecrübeleri. Dolayısıyla çocukları da bir de şey var. Yani bunu demek lazım. Yani anne ve babanın Cahit Bey de çocukları var ve bizim de bir çocuğumuz var. Çok öz bir bilgisi var çocukları hakkında. Yani mesela bir çocuk gelse her anne baba için bunu söyleyebilir. Anne babaya gelse mazeretler dökse şunlar bunlar. Anne baba buna dinler ama işte neyse ben seni bilirim çocuğum der değil mi? Yani öz bir bilgi şeyi yani, var çocuğu hakkında.
Bir de aynı kalıba koyma çok fazla var. Mesela velilerin en fazla şikayet aldığımız noktalardan bir tanesi hocam işte birinci çocukta yaptığımız ve faydasını gördüğümüz uygulamalar ikinci çocukta hiç kar etmiyor. Tutmuyor. Hiç işe yaramıyor. Şimdi ikisi arasında çok fark var tabii. Yani birinci çocuğun özellikleriyle, kabiliyetleriyle, kapasitesiyle ikincisi çok farklı olabiliyor. Bizim anne babalarımızda yaygın olan bir durum da o meslek noktasını sonlandırmak için belki olabilir. Yani 4-5 farklı yönlendirme alanı vardır genelde bizim aile yapımızda. İşte evet. Çocuğun ne olacak diye sorduğunda ne olacak? Doktor olacak, avukat olacak, evet. Mühendis olacak, öğretmen olacak. En fazla bu. Yani onun dışındaki bir kabiliyeti, yeteneği çocuklara aslında çok fazla da yakıştırmayız.
Bir de meslek merkezi düşünmek de doğru. Yani evet. İnsan hayatta sadece meslekler de yok. Hep evet dediğiniz gibi öyle. Peki doğal hayatın içinde çocuğu gözlemleyerek
evet, doğal hayatın içinde.
Bunun dışında sizin hani bu işin uzmanı olarak Furkan Bey tavsiyeleriniz var mı? Çocuğun tanınmasını hızlandıran teknikler
evet, şimdi
var mı?
Doğal gözlem tabii anne babalar için belki uygun bir yöntem ama bunun da doğal gözlemin hangi nitelikte olması lazım? Nasıl daha sağlıklı olur? Bunu bu konudaki bilgi birikimini arttırmak için ailelerimiz çeşitli okumalar yapabilirler. Gözlemin dışında çok kısa şu şeylerden de bahsedeyim. Diğer tekniklerden isterseniz. Mesela testler, anketler, envanterler uygulanır çeşitli. Hani bunlar uygulama bakımından birazcık daha arka planda kaldı günümüzde. Çünkü çocuklar çok fazla kendilerini gizleyebiliyorlar bu tür yöntemlerde. Mesela çocuk günde kaç saat kitap okursun sorusuna 3 saatten fazla söyleyebiliyor orada ama halbuki 1 saat bile okumuyor ailesine sorduğumuz zaman gibi olmadığı gibi gösterebiliyor kendini. Evet. Bir de kabiliyet göstermesi
olduğu. Dolayısıyla neticeleri çok sağlıklı olmuyor
tabii.
Galiba.
Veya birazcık daha uzmanlık bilgisi gerektiren işte klinik gözlem, hipnoz, rüya yorumlama gibi teknikler var. Bunlar da hani ailelerin veya gönüllü eğitimcilerin birazcık yapmakta zorlanabileceği hususlar. Geriye bir tek az önce Cahit Bey birazcık bahsetti sağ olsun. Oyun ve etkinlikler kalıyor. Şimdi neden oyun ve etkinlik? Oyun ve etkinlik tüm bu tekniklerin hepsini içinde barındıran materyaller, şeyler, yöntemler. Örneğin bir oyun esnasında, bir etkinlik esnasında çocuk kendini gizleyemiyor. Özellikle birinci gelme gibi, kazanma gibi bir şey varsa çocuk bütün hırsını, bilgisini yansıtıyor sahaya tabiri caizse.
Evet.
Mesela yine eğitimcilerden şöyle sözleri çok duyarız. Ya bu çocuklar halı saha maçında bir başka oluyor. Veya işte bu çocuklar oyun oynarken farklılaşıyor.
Canavar kesiliyorlar.
Tabii, insanı tanımaya yönelik de bu tarz sözlerimiz vardır bizim değil mi? Mesela bir insanı ticarette veya oyunda tanırsın.
Aynen evet.
Gibi sözlerimiz oldukça yaygındır. O yüzden oyun ve etkinlikler noktasında özellikle çocuğu tanımaya ve anlamaya yönelik oyun ve etkinlikler noktasında aileler bilgi sahibi olmaya çalışabilirler. Belki birkaç kitap önerebiliriz bu hususta ailelere.
Olabilir.
İşte Haluk Yavuzer hocamızın Çocuğu Tanımak ve Anlamak isimli bir kitabı var. Bu oyun ve etkinlik üzerine bir kitap değil ama temel bilgi oluşturması için önemli bir kitap.
O kitap evet anne babaların daha evet. çok eğitimde zorlandıkları konularda, danıştıkları şeylerden,
kesinlikle
sorulardan.
Pratik öneriler var o kitapta.
Güzel bir kitap evet.
Darul Erkam Nebevi Eğitim Modeli isimli bir kitap var. Burada da Efendimizin eğitimde kullandığı teknikleri.
Bu Emin Yıldırım Hoca'nın
kitabı. Muhammed Emin Yıldırım Hoca'nın kitabı. Bu da çok istifadeye açık bir kitap. Yabancı bir yazardan bir kitap önermek istiyorum. Ben çok faydasını görmüştüm bu kitabın. Çocuk Gelişimini Anlamak isimli bir kitap. Yani hem çocuk gelişimini özetliyor hem de çocuk gelişimini anlamak noktasında katkı sağlıyor. Caroline Magid isimli bir yazarın. Çocuk Gelişimini Anlamak diye arar verse bulabileceklerdir kolaylıkla.
Evet.
Belki bu noktada bir film önerebiliriz. Çok bilindik bir film ama izlemeyenler varsa mutlaka izlemeliler. Her Çocuk Özeldir. Bir Hint filmi. O da Amerika'nın filmiydi. Yanlış hatırlamıyorsam.
Evet. Ne faydası olacak
söylediğimizde? Bu filmde özellikle farklı çocuklara nasıl eğilmesi, nasıl yaklaşılması gerektiği hususunda katkısı oluyor. Yani her çocuk farklıdır. Her çocuğun kabiliyeti, donanımı farklıdır. O yüzden her çocuğu farklı ele alın. Evet. Çocuklar aynı değildir ana mesajıyla.
Özellikle öğrenme güçlüğü çeken çocuklar.
Evet,
çünkü filmin başrolündeki çocuk öğrenme güçlüğü olan disleksi hastası bir çocuk. Ona öğretmenin eğilimi, anne baba oradan modeli.
Tam hatırladım abi. Evet,
yani her çocuğun orada aslında bir kabiliyeti olduğunu izleyiciye vermeye çalışıyor. Bir de nasipse bizim etkinliklerle çocuğu tanımak ve anlamak üzerine gene saha tecrübelerimizden yansıttığımız bir kitap İnşallah kaleme aldık. O da faydası olacağını umut ediyoruz.
Evet.
Tabii çok okumak lazım, araştırmak lazım. Allah bütün eğitimcilerin yardımcısı olsun diyelim.
Değerli dinleyenler, tabii terbiyede, eğitimde mürebbiler yani terbiye edenler ve bunların bu alanda ehliyet sahibi olması, bu işi tabiri yerindeyse bilmesi ve bununla birlikte muhatabının da tanıması, bilmesi esastır. Çocuğu tanımakla kastettiğimiz onun gelişim safhalarında psikolojik süreçlerini, yani mesela 2,5-3 yaş arasında bir çocuk adeta ergen gibi bir dönem yaşar, kısa bir dönem. Çok hırçın olabilir, asi olabilir. Bunu anne babanın bunun normal olduğunu bildiğinde panik yapmaması veya ona göre daha hoşgörülü, daha müsamahalı davranması. Yine 5 yaş mesela çocuklarda altın yaş gibidir. 7 yaşta farklı özellikleri bürünmeye başlarlar. 10 yaşında artık bazı melekeler daha çok açılır vesaire. Çocuğu tanımakla alakalı kısaca biz bunları kastediyoruz. Yani programın başına verdiğimiz örnek gibi bahçıvanın yetiştireceği çiçeğin özelliklerini bilmesini kastediyoruz. Bu alanda
çok özür dileyerek araya giriyorum.
Estağfurullah.
Artık. Mesela Kung Fu Panda diye bir animasyon çizgi filmi var. Çok da tuttu bu. Aileler de izliyor özellikle çocuklarda. Orada Kung Fu ustası pandaya karate, kung fu hareketleri öğretirken çok zorlanıyor başta. Neden? Çünkü panda ağır, cüsseli bir hayvan. Bazı hareketleri kolay yapamıyor. Ondan sonra onun yiyecekleri, özellikle tatlılara aşırı bir ilgisi olduğunu keşfediyor. Sonra onları kullanarak, yani tatlıları, yiyecekleri kullanarak kung fu öğretebildiğini görüyoruz. Yani aslında burada bütün mesele belki de pandaya kung fu öğretebilmekte diyebiliriz.
Gerçekten Peygamber Efendimiz bir hani muallim olarak, eğitimci olarak, mürebbi olarak da en büyük sünnetlerinden bir tanesidir karşıdaki insanı tanıması. ve ona göre bir iletişim geliştirmesi, ona göre tavsiyelerde bulunması. Mesela geliyor bir sahabi Allah Resulüne, Allah selamı üzerine olsun, bana bir nasihatte bulun diyor. Kızma diyor ya Resulullah. Evet. Tekrar nasihat ediyor. Yine kızma diyor. Mesela çünkü o insan biraz öfke zafiyetinin farkında, bunu biliyor. Ona göre ona bir tavsiyede bulunuyor. Veya başka insana mesela diyor ki, insan Kur'an öğretmeye teşvik ediyor. Başka birini fakirlere yardım etmeye teşvik ediyor. Dolayısıyla az önce verdiğiniz örnekte çok yerindeydi. Hani Mus'ab'a muallim, Medine, evet, öğretmeni. Ki hakikaten Mus'ab
bin, çok genç bir sahabi biliyorsunuz.
Mus'ab bin Ümeyye çok özel bir sahabidir. Evet. Medine'yi Allah Resulü'nün hicretine hazırlayan bir sahabi. Çünkü onun öncesinde Akabe'den sonra Medine hicret ediyor. Malumunuz orada birçok insan bu vesileyle Müslüman oluyor. Resulullah sonra hicret ediyor oraya. Dolayısıyla eğitimde çocuğu tanımak çok önemlidir diyoruz. Kesinlikle. Eğitimin başlangıcıdır diyoruz. Psikolojik danışman ve rehber öğretmen Yahya Furkan Konyalı ve eğitim uzmanı Cahit Şimşek ile birlikteyiz. Çocuğu tanımak üzerine programımız bu konu üzerine başladı. Şimdi Furkan Konyalı kardeşimiz konuştu. Ve bu konuda bize önemli bilgiler verdi. Farkındalık oluşturma anlamında. Bu konunun önemine dair. Cahit Bey, isterseniz biraz da sizle devam edelim. Siz edebiyat öğretmenisiniz. Evet. Öğretmenliği yapıyordunuz. Aynı zamanda kişisel gelişim, algı yönetimi, bu alanlarda uzmanlığınız var. Seminerler veriyorsunuz.
Evet.
2008 yılındaydı değil mi? Evet, Türkiye 2008. Hızlı Okuma Şampiyonu oldunuz. Kaç dakika okudunuz? Ne kadar metni?
Yani 15 sayfalık bir metin üzerinden sordular ama tabii oradaki hesaplama farklıdır. Aha. Bir dakikada tıp makalesiydi.
Tıp çeviri makalesi. Bir tıp makalesi. 15 sayfayı bir dakikada. Hay maşallah.
Yok, 15 sayfayı bir dakikada değil de. Bir dakikada tıp makalesinin ya da makale tarzındaki bir metinden 700 kelime.
Ha, 700 kelime.
%70 anlama oranı.
Ha, bir de orada sanırsam akılda kalanları da test ediyorlar değil mi?
Tabii. Yani 6 tane hakem heyeti var karşınızda.
Evet.
Ve şeyden daha sonra metinden üçlü soru tarzı çıkartıyorlar. Birincisi bir cümleyi alıp içerisinden kelimeleri boşaltıp o kelimeleri tamamlamanızı istiyorlar. Bir 5 soru burada. Hı hı. 5 soru doğru yanlışlı. 5 soru da yani çoktan
okuma
seçmeli.
Okuma ve anlama diyoruz o zaman. Sadece
tabii anlamadık. Anlamadıktan sonra hızlı okumanın bir esprisi yok.
Evet. Bunlardan sonra bu tecrübeleri aktarabileceğiniz daha profesyonel bir zeminde aktarabileceğiniz Profes Eğitim ve Danışmanlık, evet, şirketini kurdunuz değil mi?
Evet.
Bu şirket ne yapıyor hocam? Dikkat merkezli.
Şu anda odaklandığımız iki tane alan var. Birincisi dikkat geliştirme ve hızlı okuma. Bu ikinci sınıftan itibaren başlıyor. Setler çıkartıyoruz. Yani
İlköğretim ikinci sınıf değil mi?
İlköğretim ikinci sınıf. İkinci sınıftan itibaren ama müfredata koyuyoruz biz bunu. Birçok kolej ve milli eğitim öğretmeni şu anda seti takip ediyor. Haftada iki saatle dikkati güçlendirme ve okuma hızını artırma üzerine bizim setlerimizi ve eğitimlerimizi takip ediyorlar. İkincisi de ikinci odaklandığımız alan da eğitmen eğitimi. Yani bu setlerin ve diğer verdiğimiz eğitmenlerin eğitimini verecek kişileri yetiştirme. Bunun üzerine iki alan üzerine odaklanmış durumdayız, evet, şirket. Şu anda iki alanda devam ediyor. Yani ağırlıklı çalıştığımız ama dikkat güçlendirme ve okuma hızını artırma.
Dikkat güçlendirme ve okuma hızını arttırma. Bu özellikle dikkati güçlendirme üzerine biraz bu konuyu biraz bir mercek altına alalım. Böyle bir ihtiyaç da var değil mi? Çocukların özellikle gelişen teknolojiyle birlikte bir dikkat dağılma söz konusu.
Evet.
Gördüğümüz kadarıyla.
Yani şu andaki tüm ailelerde yaygın kanaat veya şikayet, çocuğum zeki ama başarılı ama dikkati çok dağınık.
Evet.
Kendisini veremiyor. Aslında dikkatini toplayabilse çok daha başarılı olacak şeklinde ifade ediyorlar bunu. Bununla alakalı aslında biraz da tabii çocuğu tanımayla ilgili olan kısma değinmek gerekiyor. Teknoloji bugün günümüzde var olan beyin sistematiğini biraz daha hızlandırıyor. Yani ne demek? 3 ile 6 yaş arasında bir defa çizgi filmi çok seyretmişti çocuk. Bu isim vermede bir sakınca var mı bilmiyorum ama Pepe'dir ve diğer
Caillou
tarzındaki çizgi filmlerin bir özelliği var.
Eğitici yönleri mi?
Eğitici yönleri. Bu eğitici yönlerin de bakın 3 ile 6 yaş arasındaki çocuğu 20 dakika televizyon başında tutabiliyor veya 40 dakika tutabiliyor. Özelliği de şu, her 1 dakikada veya 1,5 dakikada bir konu değiştirmeleri. Farklı bir alana geçiyor. 20 dakika boyunca aşağı yukarı yani beynin tam 10-12 bölümüne hitap ediyor. Farklı bölümlerini uyarıyor. Şimdi 3 ile 6 yaş arasında çocuk çok fazla çizgi film seyrettiyse, günde 1 saati geçtiyse bir süre sonra beyin bunu her 2 dakikada bir benim dikkatim değişmesi gerekiyor veya konu değişiyor şeklinde öğrenmeye başlıyor. Bakın beyin normal şartlarda bize formasyon derslerinde veya eğitim pedagojisinde biz şunu net olarak biliriz. Bir insanın dikkati 20 dakika %80'lerde gider. Çok iyidir. 20 dakikadan sonra 20 dakika ile 40 dakika arasında düşüş başlar. 40 dakikadan sonra insanda dikkat çok müthiş şekilde dağılır.
Evet.
Ama günümüz çocuğuna veya günümüz öğrencisine döndüğümüz zaman bu iş böyle değil. Öğretmenler de çok sıkıntılı bakın bu alanda, bu konuda.
Evet. Dersler hala 40 dakika.
Evet, dersler hala 40 dakika. Yöntemler ama çocuğun çizgi filmlerden ve bilgisayar oyunlarından kaynaklı dikkat süresi 2'şer 3'er dakikaya inmiş durumda. Evet. Yani o çocuk her 2 dakikada bir konu değişmesini istiyor. Farklı bir alana geçilmesini istiyor. Veya anlattığı konuyu farklı işte hareketli anlatıyorsan oturarak. Oturarak anlatıyorsan bir oyunla. Evet. Oyunla anlatıyorsan her 2 dakikada bir bunu değiştireceksiniz bakın. Dolayısıyla bu aileler açısından da müthiş bir sıkıntı.
Evet.
En fazla şikayet edilen konu öğretmen açısından da problem.
Yani beynin neticede çocuklar biz gibi değiller. Beynin gelişim safhası dönemi daha çok çocuklarda.
Tabii ona dikkat etmek gerekiyor.
Yani burada da dikkatle derken çocukların zihni dikkatini yoğunlaştırabilme süresinin daralması. Yani 40 dakikadan 20 dakikaya 2 dakikaya kadar
bir şey yapılması. 2 dakikaya kadar iniyor.
Normal hayatlarında da birçok zararlar olacaktır. Ve evet siz buna yönelik peki ne tür çalışmalar yapıyorsunuz?
Yani bizim yaptığımız şey şu, dünya çapında kognitif araştırmalar, FMR tekniğiyle beynin şu anda hareketleri ve ne yaptığı. Yani siz mutlu olduğunuzda beynin hangi bölgesinin uyandığı veya bir şeyi öğrenirken hangi bölgelerinde hücrelenme veya kanlanma oranlarının olduğu tespit edilebiliyor. Bununla beraber birçok üniversitede yaklaşık 18 tane üniversite tamamen bu alana odaklanmış durumda beyinle ilgili. Onların yaptıkları bir takım çalışmalar var. Dikkati geliştirmeyle alakalı, güçlendirmeyle ilgili. Biz bunu alıp, buradaki çalışmaları alıp yaklaşık 150 tane farklı prototipimiz var elimizde.
Evet.
Öğrencinin veya çocuğun dikkatini geliştirmek için. Biz bunu alıp hızlı okumayla birleştirdik aslında, yani okumayla birleştirdik. Yaptığımız şey şu, Türk Dil Kurumu'nun yayınladığı, TDK'nın yayınladığı kelime kullanım sıklığı sözlüğü var. 2005 yılında yayınlanmış bir sözlük. 2009 yılında da Orta Doğu Üniversitesi tekrar güncelledi bu şeyi. Yaptıkları şey şu.
Kitabın ismini bir daha alalım.
Türk Dil Kurumu, TDK'nın TDK yayınları. Kelime kullanım sıklığı sözlüğü.
Kelime kullanım sıklığı.
İçeriği ne? İçeriği şu, yaklaşık 450 bin farklı kaynağı tarayarak tüm kelimelerini, bu 450 bin kaynağın kelimelerini bilgisayarın içerisine yüklediler. Ve Türkçe'de bir kelimenin geçme sıklığını ortaya koydular.
Hmm.
38 bin kelime. Sözlüğün içerisinde 38 bin kelime var. Biz ne yaptık? Bu Türkçe'de çok fazla sık karşılaşılan 1000 kelimeyi, yani çocuğun hayatı boyunca karşılaşacağı veya yetişkinin hayatı boyunca karşılaşacağı 1000 kelimeyi bu mailde, gazetede, romanda veya okuduğu herhangi bir makalede çocuğun hayat boyunca karşılaşacağı veya kullanacağı 1000 kelimeyi alıp dikkat çalışmalarıyla birleştirdik.
Buna bir örnek verelim mi? Yani mesela ne yapıyoruz? Bizim bahçedeki gibi.
Yani bizim bahçenin son sayfalarındaki yani çalışmaları aslında biz yaklaşık 10 tane 12 tane grafikerle yaptığımız çalışmalar bu. Yani kelimeyi farklı formlarda veya farklı sayfa çalışmalarında yapıp çocuğun okurken dikkatini geliştirmeye yönelik veya işte dağınık dikkatini toplamaya yönelik bir takım çalışmalar içerisine girildi. Tabii evet. Burada görsel olduğu için materyaller burada anlatılamıyor.
Evet, mesela şöyle düşünelim. bir büyük bir tablo düşünün ya da büyük bir yazı tahtası düşünün. Hep orada baştan sona E harfleri var. Büyük E harfleri var. Hı hı. Arasına siz 5-10 tane F harfi serpiştiriyorsunuz.
F harfi veya 3.
Mesela 3 olabilir. 3 F harfi dersen. Olabilir. Hı
hı. F harfi de olabilir.
Ve evet. Çocuktan bunu işte diyelim ki 1 dakika içerisinde bu F'leri mi? Tespit etmesini evet, istiyorsun. Tespit dolayısıyla etmesini zihin istiyoruz. Ne yapıyor? Ona yoğunlaşıyor. Onları arıyor. Böyle böyle.
Evet. Onların da dikkat formlarını da beyindeki dikkat sürelerini de dikkate alarak yani 2 dakikayı geçmiyor hiçbir çalışma. Bu 2 dakika içerisinde çocuğun var olan dikkati, dağınık olan dikkatini toparlamaya yönelik. Ama bunu okumaya yönelik yaptık yani biz. Bizim çalıştığımız alan biraz daha daraltılmış veya odaklı bir çalışma oldu. Okumayla ikisini birleştirdik biz. Özellikle kendi kızım 2. sınıfta olduğu için şu anki okuma sistemine geçiş harf sistemiyle oluyor. Yani seslerden cümleye doğru geçiş yapıyorlar. Bunda da 2 ile 4. sınıf aralığında çocuklarda çok fazla okuma hızında düşüş var. Ve anlama oranında da bir kayıp var. Bu 4. sınıfın sonuna kadar süreçte devam ediyor. Ama 2. sınıfta şunu düşünün siz. Çocuk 1. sınıfın sonunda 50 kelime okurken 1 dakikada 2. sınıfa geçtiğinde işte 70 kelime okumasını bekliyor. Milli Eğitim'in hedefi. Merkez Milli Eğitim Bakanlığı'nın hedefi bu. Biz bunu 70 değil de 100 kelimeyle okursa çocuk 2. sınıfta okuma ve anlama oranı daha iyi. 4. sınıfa geldiğinde de 150 kelime konuşma hızına yaklaşıyor. Dolayısıyla daha erken tamamlamış
yani
oluyor.
Yani sizin bu dikkat geliştirme çalışmanız daha çok 2 ile 4. sınıf aralığına mı hitap ediyor?
Şu anda ağırlıklı şikayet veya sıkıntı bu aralıkta olduğu için 2 ile 4. sınıf aralığı bizim gördüğümüz tabii. Peki, setleri çıkardıktan sonra yaklaşık 3 kat daha fazla sattı. Ama diğer alanlarda da yani 5 ile 8 lise yetişkin kısmında da aynı mantık geçerli. Orada 1000 kelime değil de 3000 kelime işleniyor veya üzerinde çalışılıyor. Dikkat formlarıyla birleştiriliyor.
Peki anne babalar bu bahsettiğiniz şeyleri hangi kitaplarınızda bulabilir? Öyle bir kitap çalışmanız var mı?
Var var. Yani Turbo Hızlı Oku isminde.
Turbo Hızlı Oku.
Hı-hı. Üçlü set. Hı-hı. Bununla birlikte hızlı okumayla beraber dikkat geliştirmeyi biz kendi çocuğumdan da hareketle diyorum tabii. Annelerin babaların en büyük sıkıntılarından bir tanesi 2-4 aralığında çocuğu ders çalıştırmak istemiyor. Çocuğun da zihni gelişimi mutlaka olması gerekiyor. Boş bıraktıkları zaman farklı şeylerle uğraşabiliyor çocuk. Benim yaptığım şey çocuğumla geçen sene dikkat oyunu geliştirmek oldu. Bir tane dikkat oyunu ortaya çıkardık. Bu da fotoğrafik okuma. Oynuyorsunuz yani evde anne baba çocuk 6 yaşındaki çocukla bile çok rahat bir şekilde oynayabileceğiniz bir oyun. Günde 5 dakika veya 6 dakika oynadığınız takdirde 6 ayın içerisinde çocuktaki gelişim %20 ile %30 arasında bir dikkat gelişimi ortaya koyuyor. Ama oynayarak geliştirdiğiniz bir sistem çalışma. O da Turbo Dikkat isimli.
Oyunu da bir Furkan Bey değil mi? Bir eğitim vasıtası materyal olarak doğru. Kullanmak
aynı
lazım.
Bir oyun. Materyal. Bu ha. Seti biz de denedik bizzat. Çok da tavsiye ederiz yani. Çocuklar ilgiyle takip ediyorlar.
Evet.
Evet, bizim gençlik merkezlerimizde özellikle Ufuk Eğitim'in İstanbul'daki gençlik merkezlerinde okuma becerileri dersi olarak farklı bir ders olarak da konuldu bu. Gençlik
güzel.
Merkezlerinde de şu anda uygulanıyor. TİKA'nın yabancı öğrenciler yani Afrika'dan gelen öğrencilerin okuma hızlarını ve dikkatlerini veya Türkçe telaffuzlarını geliştirmek için onlar da ayrıyeten bir ders olarak koydu. Bu 2-4 setini.
Evet.
Geçenlerde bir telefon da almıştım. O yabancı ülkede çocukluğundan itibaren yabancı ülkede büyümüş, yetişmiş, orada meslek edinmiş ama Türkiye'ye gelmek zorunda kalmış birisi telefon açtı. Hocam ben sizin setlerinizi almak istiyorum. Türkçemi geliştirmek için veya okumayı biraz artırmak için, hızlandırmak için. Yaş kaç? 40. 40 yaşındaki birisi telefon açtı. O da 2-4 ile ilgili olan seti kullanıyorlar. Çünkü Türkçe'de sık kullanılan 1000 kelime üzerine çalışma yaptığı için. Bir de orada tabii seslendirme mantığı da var. 2-4'ün seti biraz daha farklı.
Evet, 2-4 biraz daha farklı. Da belki önem arz ediyor. 2-4 yani sınıf olarak. İkinci, dördüncü
yani
sınıf aralığı.
Yani kaç yaşa tekabül eder? 8-10.
8-10 yaş. Yani bu aynı zamanda çocukların müthiş derecede çizgi film karşısında vakit geçirmeye başladığı dönem.
Evet.
Yani bunun bir alt basamağı veya bir üst basamağı belki o kadar televizyona karşı ilgisi yok. Yani daha fazla bilgisayara kayıyor ilgiler. Ama bu dönem özellikle biraz önce örneği verilen çizgi filmlerin başından kalkmama dönemleri.
Evet.
Belki televizyonun başından kaldırmak için bile sadece bu tür materyaller kullanılsa faydalı olur diye düşünüyorum.
Hemen 1-2 dakikada bu çizgi filmin yapıcı veya tahrip edici yönleri var mı? Yani çizgi film bu kadar basit, şöyle basit bir şey mi? Evden yorgun gelen anne baba düşünün. Hı hı. Üzerini çıkarmış, uzanmış koltuğuna. Ve haber seyredecek ya da televizyon seyredecek, oyalanacak. Çizgi film bu kadar bir şey mi çocuk için, yoksa başka bir yönü de var mı?
Yani öncelikle şunu ifade etmek gerekiyor. Şu anki çizgi filmlerin çoğu öğretici içeriği ağırlıklı. Yani eğitici ve öğretici olması şu andaki çizgi filmlerdeki öncelenen konulardan bir tanesi. Hı,
Pepe'de mesela.
Yani Pepe'ler veya mesela. Öbür Kayyo'dur, şudur, budur.
Ama bir de çok savaş çizgi filmleri de var.
Evet, bunun karşısında diğer çizgi filmler de var. Şimdi vazgeçemediğimiz kısım neresi? İnsanların hayal alemine hitap etmesi. Yani çocuk açısından düşündüğünüzde...
Onu geliştiriyor.
Geliştiriyor, hayal gücünü geliştirmiyor aslında. Yani hayal, onun yerine hayal ediyor. Mesela Kawashima isimli Japon bir şey var, araştırmacı var.
Hı hı.
Bu Nintendo'ya da yaptığı çalışmaları satmıştı. Nintendo'nun en çok kazandığı oyunlar bu Kawashima isimli bilim adamının yaptığı çalışma. O beyni televizyon seyrederken hücrelenme yapısını, beynin televizyon seyrederken, çocuğun televizyon seyrederken beyin yapısını ortaya çıkarmış tamamen. Sadece arka tarafta, yani arka kısımda, bu boynun üst tarafında küçük beyincik dediğimiz yerdeki bölümde küçük bir canlanma var. Televizyon seyrederken beyin hareket etmiyor.
Hadi ya.
Evet. Hiçbir şekilde uyuşma hareket özelliği. Etmiyor. Uyuşma özelliği var. Dolayısıyla çizgi film de çocuğun yerine hayal ediyor. Bakın siz aynı çizgi filmi çocuğa hikaye formatında anlatın. Beyin müthiş derecede gelişiyor. Hayal ediyor çünkü beyin.
Kendi hayalini
kendisi kuruyor.
Diğeri kurulan hayali seyrediyor.
Seyrediyor.
Yani diğer bağımlılık uyandıran bütün maddeler gibi düşünebilirsiniz
evet.
Bunu.
Televizyon
örneğin
değil mi?
Örneğin hiç bir sigara bağımlısını ele alalım. İlk sigaranın tadını diğerlerinde bulamaz. Veya bir zararlı madde kullanan kişi, bağımlı mahiyetinde olan. Yine ilk denemesindeki tadı, o keyfi alamaz. Çizgi filmde de o şekilde. Çocuk sürekli ilk onun başına oturduğunda öyle bir büyüleniyor ki o büyüye yeniden ulaşabilmek için, yeniden o anı yakalayabilmek için hep daha fazla oturmak istiyor.
Evet.
Bu da uyuşma noktasında güzel bir...
Dolayısıyla kıymetli anne babalar, çizgi filmler konusunda biraz dikkat diyoruz.
Dikkat. Sınırlandırma evet. Şart.
Her iki yönü de var yani. Hem eğitici hem de zararlı tarafı var.
Peki hızlı okumaya da gelelim isterseniz.
Basit bir şekilde anlatayım. Yani teknik detayların hiçbirisinden bahsetmeyeceğim. Sadece şunu aileler zihninde canlandırırsa daha basit olur. Okuma hızı dediğimiz şey, aslında hızlı okuma dediğimiz şey, bizim beyindeki süreci anlatmak için kullandığımız basit bir kelime. Aslında hızlı okuma diye bir şey yok. Olan ne? Olan veya beyindeki şu sürecin hızlandırılması. Bir veri geliyor, o veriyi beynin işleme hızını artırmak. Basit bir örnekle anlatalım. Eskilerin un değirmenleri vardır, bilirsiniz. Hani üst tarafından bir hazne vardır. O hazneden buğday dökülür. Alt taraftaki dönen taşın içerisinde, göbeğinden dökülmeye başlar. O taşın dönme hızı neyse yan taraftan, yani bir saat içerisinde alacağı 3 kilo veya 4 kilo un ona göre, taşın dönme hızına göre değişir. Şimdi ailelerin yaptıkları hataların en başında gelen şeylerden birisi bu. Alt taraftaki taşın dönme hızını artıracakları yerde üst taraftaki hazneyi genişletiyorlar. Neyle? Özel dersle, kolejle veya bir takım değişik şeylerle, faaliyetlerle çocuğun kapasitesini artırmaya çalışıyorlar aslında. Yani veya yapılan yanlış o. Üst taraftaki hazneyi 50 kilodan 100 kiloya çıkartın siz. Çok fazla bir iş değişmeyecektir.
Değirmen taşı ama aynı dönüyor.
Değirmen taşı aynı dönüyor. Yani sonuçta alacağı veri çok fazla veride bir değişiklik olmayacak onun kilosunda. Yapacağı şey ne? Tüm eğitimciler için de geçerlidir bu. Veya anne babaların en iyi bilmesi gereken noktalardan bir tanesi bu. Çocuğun beyindeki bir dakikadaki işlem hızını artırmak. Yani değirmen taşının dönüş hızını artırmak. Bunu artırdığınız zaman un alacağınız verim de artmış olur. Bizim yaptığımız aslında bunu da çok fazla artırmamak. Temel mantık odur. Çok hızlandırdığınız zaman sıkıntı oluyor. Bu sefer çocuk dikkatini kaybedebiliyor. O da var. Yani okuma hızındaki bizim yaptığımız şey şu. 50 kelime okurken 100 kelimeye çıkarmak çocuğu.
Evet.
Bunun üzerinde anlam oranını tamamen %80'lere %90'lara çıkarmak.
Yani mesela hızlı okumak meselesi değil.
Başka bir mesele. Yani oradaki temel yaklaşım işte hızlı okuduğum zaman anlayabilecek miyim? 300 kelimeyle okuyan bir insana hızlı okudun diyemezsiniz ki. Yani soruyu çok hızlı çözen, bu özellikle sınavlarda birinci gelen çocuklara dikkat edin. Soruları çok hızlı çözerler. O çocuğa yavaş çöz değil. Diğer çocuklara göre bırakır sizi, bir başka öğretmene gider. Yavaş çöz diyemezsiniz siz ona. O onun için normaldir. Bakın yani bunu siz mesela sizin okuma hızınızla bir başkasının okuma hızını karşılaştırdığınız zaman ortaya çıkan sonuç şu. Belki Akif abinin okuma hızı 300 kelimedir. Bir başkan veya hani böyle eğitim seviyesi demeyelim de hani sokaktaki okumayla ilgili veya eğitimle ilgili olmayan birisinin okuma hızı da 150 kelimedir. Yani size okuma hızınız normal gelir. Onun için de o okuma hızı normaldir.
Bir göreceli yani biraz.
Görecelidir yani. Kişiden kişiye değişir.
Evet, kişiden kişiye göre değişir.
Ama şu anki sistem, eğitim sistemi, milli eğitimin verdiği şeyler var, istatistikler var. 8. sınıf öğrencisi 250 kelimenin altında okuyor ve anlama oranı da %60'lardaysa sınavlarda
mı?
1 dakikada tabii.
1 dakikada.
Sınavlarda başarılı olamıyor. Şu anki sınavların, SBS'lerin işte 6 tane sınava çıktı. İstediği okuma hızı ve anlama oranı 250 kelimenin üzerinde ve %70, %80 anlama oranıyla birlikte çocuk başarılı oluyor. ÖSS'de de bu veya şeyler üniversite sınavında da bu rakam 350 kelimeyle ve %80 anlama oranıyla bağlantılı.
Peki siz bu anlattıklarımız muhacesinde neler yapıyorsunuz Cahit Hocam? Hızlı okumayı geliştirmeye yönelik.
Yani kurslarımız var.
Kurslarımız var. Kitaplarınız var.
Kitaplarımız var. Özellikle eğer kolejlerle ve dershanelerle yaptığımız çalışmalar var. Onların öğretmenini yetiştiriyoruz. Onların müfredatına girdiriyoruz. Çünkü şu anda bir ayla, bir buçuk ayla bu iş tam oturmuyor. Yani bir yıllık müfredatın içerisine girmesi gerekiyor ve kademe kademe yavaş yavaş artması gerekiyor. Bizim yaptığımız ağırlıklı çalışma şu anda bu. Yani herhangi bir kolejin veya milli eğitimdeki bir öğretmenin sınıfında haftada 2 saatle veya 3 saatle okuma hızını ve dikkati geliştirmeyi destekleyici dersler yapması, bunun eğitimini vermek. Bizim yaptığımız şey bu ağırlıklı olarak. Yani birçok çalıştığımız kolej var şu anda, dershaneler var. Özellikle kendi öğretmenlerini yetiştiriyoruz. Derslerine müfredatın içerisine giriyor.
Evet.
Evet. Durum bu. Yani yaptığımız çalışmaların içerisinde bizim gelecek olan, devam edecek olan çalışmalar da var. Çocuğu tanıma yönüyle bu kısmıyla da bakmış olursak, hani dikkat ve okuma anlamında çocuğu da bir bakıma tanımış oluyoruz.
Okuya bu hızlı okuma gelişir mi, yoksa illaki böyle dışarıdan teknik bazı şeyler mi, takviyeler mi almak gerekiyor? Ya insan kitap okudukça kitap okuma hızı değişir mi?
Siz bir işte romanı diyelim, yani 100 tane roman okuyan kişiyle 1000 roman okuyan arasında okuma hızlarında mutlaka farklılık vardır. Çünkü 1000 kitap okuyan insanda o romanların kurgulandığı o kelimeleri veya cümle yapısına daha hakimdir. ve bir bakıma beyin ezberlemeye başlar o formatları. Onun da gittikçe okuma hızı artmaya ve yükselmeye başlar.
Evet.
Diğer insanlara kıyaslandığınız zaman da mesela yani sadece bunu romanda almayalım. Herhangi bir felsefi bir metni okuma hızıyla romanın okuma hızı arasında dağlar kadar fark vardır bir defa. Hani romanı daha hızlı okursunuz. Felsefi bir metni düşünerek biraz daha sindirerek gitmeniz gerekiyor veya anlamanız gerekiyor.
Evet.
Veya bir günlük köşe yazarını daha farklı okursunuz. Yani metinler arasında da bu okuma hızında bir değişiklik mutlaka söz konusu. Onun için metinden metine değişiklik mutlaka vardır. Okuma hızında bir değişiklik olacaktır. Önemli olan bunu insana öğretebilmek. Yani öğrencinin lise sona kadar veya lise dönemi eğitim hayatının temel eğitim hayatı bitene kadar metinden metine farklı yaklaşacağını bilmeli. Farklı metinlerde nasıl okuyacağını bilmeli. Çünkü okuma teknikleri de burada farklılaşır. Her metinde değişebilir.
Evet.
Bir makalede farklı okursunuz. Romanda farklı okursunuz.
Yani
bunu temel eğitimde alması gerekiyor. Yani bizim yaptığımız şey de çalışmalarda bunlar.
Bu eğitim hakikaten önemli şu bakımdan. Neticede sınavlarla dop dolu olan bir ülkede yaşıyoruz. Bu sınavlardaki başarılar, sonuçlar insanı gerçekten bütün hayatına etki ediyor. Hayatına yeni bir çizgi çiziyor. Dolayısıyla bu sınavlarda da hızlı okumanın, yani mesela çocuklar büyüdüğünde özellikle daha çok şey yapacaklar, bunu görecekler. ALES'te daha öncesinde sınavlarda çok büyük katkısı var. Onun için şimdiden onları alıştırmak, bu eğitimi onlara vermek gerekir. Evet. Değerli dinleyenlerimiz, dikkat geliştirme hızlı okuma eğitimleri üzerine daha çok çalışmalar yapan Profes Eğitim ve Danışmanlık Şirketi'nin sahibi Cahit Şimşek ve psikolojik danışman ve rehber öğretmen Furkan Konyalı Bey ile birlikteydik. Bu haftaki programımızda çocuğu tanımanın önemine değinmeye çalıştık ve dikkat geliştirme ve hızlı okumanın da önemine değinmeye çalıştık. Şüphesiz ki 50 dakika bunun için yeterli değil. Ama yine de arkadaşlarımızdan çok teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür ederiz.
Arkadaşlarımıza geldiniz, bizi kırmadınız. Haftaya inşallah tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, selametle kalın.
Erkam Radyo'da Bessami Yazgan ve Mehmet Akif Karayel'le Çocuk Kalbi programını dinlediniz.